اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وكفيتنا وفرجت عنا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم آمين. İman, mesuliyet duygusunu doğuran bir güçtür. Mesuliyet duygusu, kişiye mesuliyet duygusu kazandırmayan iman, iman değildir. Kişiye bir görev yüklemeyen iman, iman değildir. Kişiyi harekete geçirmeyen iman, iman değildir. Kişiyi harekete geçirmeyen aşkın aşk olmadığı gibi, maşuku uğrunda adım attırmayan aşkın aşk olmadığı gibi, maşuku uğrunda para harcatmayan aşkın aşk olmadığı gibi, maşuku uğrunda her türlü zahmete, yağmura, çamura katlandırmayan bir aşkın aşk sayılmayacağı gibi, görev duygusu vermeyen, ülkesinde olup bitenlerden kendisini sorumlu tutmayan, kendisini sorumlu göstermeyen bir iman, Allah katında makbul bir iman değildir. Ülkenizde olup bitenlerden, hatta tüm dünyada olup bitenlerden, kendinizi sorumlu görmediğiniz müddetçe, Allah'ın istemiş olduğu imana ulaşmış sayılmazsınız. Ülkenizin bir kenarında akan bir kan varsa, ülkenizin bazı köşelerinde aç insanlar varsa, bu durumu düzeltmek için ülkenizde feryat eden, fuhuşhanelerde çalıştırılan kızlarınız varsa, bu durumu size düzelttirmeyen bir iman, ülkenizde eğer sizin ülkeniz Müslümanların yaşadığı bir ülke olmasına rağmen İçki tüketiminde dünyada birinci, ikinci sıraya yükselmişse ve siz bununla ilgili hiçbir şey yapmıyorsanız, sizin imanınız Allah katında makbul bir iman değildir. Mesuliyet duygusu yüklemeyen bir iman, kişiyi harekete geçirmeyen bir iman, etrafını tarumar ettirmeyen, eğer tarumar etmesi gerekirse, etrafındaki insanları uyandırtmayan, Adana'dan Tarsus'a kadar bile gitse, yarım saatte 45 dakikalık bir yolculuk bile yapsa, o sırada yanında kim oturursa otursun, belki bir insan kazanabilir miyim acaba dedirtmeyen, o belki bir insan kazanırım da, belki bir insanın cehennemden kurtulmasına vesile olurum dedirtmeyen bir iman, iman değildir. Sorulacaksınız. Ülkenizde olup bitenlerden sorulacaksınız. Siz yapmasanız bile. Ülkenizde olup bitenlerden hesaba çekileceksiniz. Ülkenizde şunlar şunlar olurken ne yaptınız? Ya Rabbi biz zayıf kimselerdik, gücümüz bir şeye yetmiyordu mu diyeceksiniz. Allah katında bunlar makbul olmayacak. Birbirimizi kandırabiliriz. Siz beni, ben sizi kandırabilirim. Ya Rabbi, ancak bu kadarını yaptık dediğimiz zaman makbul olmayacak olan, Allah katında makbul olmayacak olan mazeretlerle birbirimizi kandırabiliriz belki. Ben size ne yaptınız dediğim zaman elimden bu kadar geliyordu, ancak bu kadarını yapabildim diyebilirsiniz bana belki. Ama bilesiniz ki Allah katında bu mazeretler makbul olmayacak. Çünkü Allah sizin nereye kadar gücünüz yettiğini bilmektedir. Siz kendi kendinize bir takım mazeretleri mazeret olarak kabul etseniz bile, elimden bu kadar geliyordu deseniz bile, melekler cehennemdeki insanlara sorduğu gibi, sizi cehenneme sokan nedir? Neden cehennemlik oldunuz? Onlar diyecekler ki biz yeryüzünde zayıf kimselerdik. Elimizden bir şey gelmiyordu, o yüzden bir şey yapamadık. Rabbimizin uğrunda bir şey yapamadık. Bir sevgilinin, aşıkın, maşuku uğrunda yaptığı şeyleri biz mabudumuz olan Allah uğrunda yapamadık. Böyle dediğiniz zaman işte o meleklerin cevabıyla muhatap olacaksınız. Allah'ın arzı geniş değil miydi? Allah'ın arzı geniş değil miydi? Öyle hicret etseydiniz ya. İnsan bulamadınız mı beraber olacak? İnsan bulamadınız mı anlatacak? Para bulamadınız mı verecek? Yılda birkaç kuruş verdiği halde kendisini büyük hizmetler yapmış zannedenler, Allah yolunda ayaklarını tozlandırmayanlar, amel defterleri açıldığı zaman amel defterinin bomboş olduğunu görecekler. Belki biz kendi amel defterimizi dolu olduğunu zannedebiliriz. Kıyamet gününde amel defterleri açıldığı zaman o zaman göreceksiniz amel defterinizde ne var ne yok. Amel defterinizde üzüntü var mı? Amel defterinizde gözyaşı var mı? Amel defterinizde infak var mı? Amel defterinizde ayaklarınız tozlanmış olarak yazıyor mu? Amel defterinizde izzet var mı? Bu insan sadece Allah'ın önünde başını eğdi. Başkalarının önünde başını eğmedi, yazılmış mı amel defterinizde? Cafer bin Ebi Talip gibi yazdırmış mısınız bu sözü? Cafer tam Mekke'den kalkıp Habeşistan'a büyük tehlikeler içerisinde gittiği halde, ölümü göze alarak gittiği halde, oradaki insanlar hepsi Habeş kralına secdeye kapandığı halde, kendisi secdeye kapanmamış, boynunu bükmemiş, ben insanın önünde eğilmem demiş, ben peygamberimden bunu öğrenmedim demiş. Amel defterinizde izzet var mı? Amel defterinizde insanların önünde eğilmedi diye yazıldı mı? Yarın kabre girdiğiniz zaman mezar taşınıza bu insan Allah'tan başkasının önünde eğilmedi diye yazdırabilecek misiniz? Yoksa bu insan her şeyin önünde eğildi diye mi yazacaklar? Bu insan eşinin önünde eğildi. Bu insan malının mülkünün önünde eğildi. Bu insan makamın önünde eğildi. Yoksa bunlar mı yazacak amel defterimizde? Amel defterimizde cihad olsun. Amel defterimizde gözyaşı olsun. Amel defterimizde tozlar olsun. Allah yolunda tozlanmış ayaklar olsun. Amel defterimizde sizi yükseltecek olan şeyler olsun. Amel defteri, bazı kimselerin amel defterine bunlar yazılırken, bazı kimselerin defterinde de rahat yazılacak. Bazı kimselerin defterinde bu insan Allah yolunda üzülmedi yazılacak. Tembellerin defteri de var. Çalışkanların defteri olduğu gibi tembellerin de bir defteri olacak. O tembellerin defterinde bu adam rahat rahat yattı yazacaklar. Ülkesinde olup bitenlerden habersiz yattı yazacaklar. 3-5 kuruş verdiği zaman kendisini kurtulmuş zannetti yazacaklar. Halbuki yapabileceği çok şeyler vardı. Yapabileceklerin çok azını yaptı. Kendi kendisini kandırdı. Ama Allah'a kandıramadığını kıyamet gününde görecek. فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٍ. O amel defterinde sevabı günahından ağır gelenler, onlar razı olacakları bir hayat içerisinde, mutlu bir hayat içerisinde olacaklar. Ama günahı sevabından ağır gelenler, terazisi hafif gelenler, onların anası, onların barınacağı yer ise Haviye olacaktır. Sen ne bilirsin Haviye'nin ne olduğunu? Sana kim bildirdi ey Resulüm Haviye'nin ne olduğunu? O narun hamiye, o Haviye kızgın bir ateştir. Amel defteriniz açıldığı zaman, o zaman ne kadar mazeretlerinizin makbul olduğunu, ne kadar makbul olmadığını anlayacaksınız. Öyle insanlar görüyorum ki, asgari ücret aldığı halde, Allah yolunda başka bir şey veremiyorum, bari kuruşlarımı vereyim diyor. Bakıyorsunuz onun vermiş olduğu 5-10 milyon lira da olsa, onun gücünün çok üzerinde olan rakamlar söylüyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Diğer taraftan belki birkaç yüz milyon aylık kazancı olan kimselere bakıyorsunuz. Onlar da o asgari ücretle çalışan adam kadar vermeye kalkıyor. Ondan sonra kendisinin mazur göreceğini, Allah'ın kendisini mazur göreceğini zannediyor. Dünya bir pazar yeridir. Bu pazarda kıymetli şeyler satılmaktadır. Bu pazarda kıymetli şeyler yoktur. Bu pazarda demir satılmamaktadır, bakır satılmamaktadır, bu pazarda altın satılmaktadır, bu pazarda gümüş satılmaktadır, cevherler satılmaktadır. Bu pazarda kıymetli şeylerinizi satmak zorundasınız. Bu pazara girenler siyah saçla girip beyaz saçı almış olarak oradan çıkmak zorundadırlar. Bu pazara girmiş olanlar rahat bir şekilde girmiş olsa bile gözyaşlarıyla oradan çıkmak zorundadırlar. Bu pazara girerken rahatını bırakıp üzüntü içerisinde oradan çıkmak zorundadırlar. Dünya pazarında Allah ancak sizden mallarınızı ve canlarınızı kabul etmektedir. Ancak altınları ve gümüşleri gibi, altın ve gümüş gibi insanın en kıymetli şeyi olan canlarını ve mallarını Allah satın almaktadır. Bu pazarda başka bir şey satılmamaktadır. اِنَّ اللّٰهِ اِشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah müminlerden cennet karşılığında olmak üzere mallarını ve canlarını satın almıştır. Allah başka bir şey satın almamıştır. Yalnızca canlarınızı ve mallarınızı istemektedir. Canlarını ve mallarını bu pazara süremeyenler, onlar namazlarıyla, zekatlarıyla, oruçlarıyla kendilerini kurtarabileceklerini zannetmesinler. Can var. Bu pazarda can var. Bu pazarda mal var. Bu pazarda namaz, zekat, oruç gibi şeyler çok sonra gelmektedir. Nice insanlar var ki, sahabiden öyle insanlar olmuş ki, bunlar içki içmişler. İçkiden ötürü defalarca zamanın halifesi tarafından dayak yemişler. İçki içtiği için defalarca hapse atılmışlar. Dayağın kendisine tesir etmediğini gördükleri zaman, Amr radıyallahu anh, dayağın ona tesir etmediğini anladıkları zaman, defalarca içki içip de dayak yediği halde, gene de hala içki içmeye devam ettiklerini gördüğünde, artık onu hapse atmışlar, onu zincire bağlamışlardı. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ın komutasında bir ordu gönderildiği zaman o sahabi, o içki içen sahabi, o dayak yiyen sahabi kendi kendine düşünmüş, Allah Resulü'nün askerleri, Allah Resulü'nün ashabı şu anda savaşa gittiği halde ben burada oturuyorum, ben burada zincirlere bağlanmış bir şekilde oturuyorum. Mesuliyet duygusu onun tepeden tırnağa sarmıştı. Ben şu anda hapishanedeyim, benim bir sorumluluğum yok dememişti. Ben nasılsa hapishanede olduğum için Allah bana günah yazmaz ve Müslümanlar beni kınamazlar. Savaşa katılmadığımdan dolayı ben kınanmam dememişti. Hemen Sa'd bin Ebi Vakkas'ın hanımına haber göndermişti. Eğer vallahi benim zincirlerimi çözerseniz savaşa katılacağım ve büyük fedakarlıklar göstereceğim. Eğer şehit olmadan geri dönmek kısmet olursa, vallahi tekrar gelip kendimi kendi ellerimle bağlayacağım. Ne olursunuz benim iplerimi çözün demişti. Mesuliyet duygusu, Allah Resulü'nün ashabı savaşırken ben nasıl otururum anlayışı? İçki içtiği halde bu insan böyle bir imana sahipti. İçki içen insanların içerisinden bile böyle insanların çıkmış olması, sahabe-i kiramdan mesuliyet duygusunun ne kadar yükseklere çıktığını göstermektedir. Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın dediği gibi, Efendimiz kendisine gelip de ya Resulallah, Efendimiz kendisine gelip de ya Ebu Bekir, Allah artık bana da hicret etmemi emretti dediği zaman, herkes gitmiş, Efendimiz kalmış, Ebu Bekir kalmış, Ali kalmış, bazı zayıf kimseler kalmış, Allah Resulü Mekke'yi en son terk etmek istemiş ve Allah kendisine müsaade ettiği zaman, artık hicrete gidebilirsin dediği zaman, hicret edebilirsin dediği zaman, Efendimiz Ebu Bekir Sıddık'a, ya Ebu Bekir, bana da hicret etmem için izin verildi dediğinde, Ebu Bekir Sıddık, ben de var mıyım ya Resulallah demişti. Ben de var mıyım ya Resulallah? Mesuliyet duygusu içerisinde bunu söylemişti. Resulullah'a yalnız başına göndermek istememişti. Ben de var mıyım ya Resulallah? Ben de var mıyım sözünün arkasında çok büyük fedakarlıklar yapmaktadır. Ben de var mıyım demek ne demek biliyor musunuz? Ben de var mıyım demek, ben artık doğduğum şehri bırakacağım demek. Ben de var mıyım demek, bütün malım mülküm bırakacağım demek. Ben de var mıyım demek, Resulullah'ın peşinden gidenler, Resulullah'ı öldürdükleri zaman ben de onunla beraber ölmek istiyorum demek. Ben de var mıyım demek, bu demek. Mesuliyet duygusu bu demek. Böyle bir şey söyletmeyen iman iman değildir. Ben de var mıyım dedirtmeyen iman iman değildir. Başkaları yapsın ben seyredeyim. Zor kararları başkaları versin. Zor işleri başkaları versin. Zor kararı bizden sonraki nesil versin diyenler. Daha zamanı gelmedi diyenler. Zamanı gelmiş olan şeylerin bile daha zamanının gelmediğini iddia edenler. Bir sürü tavizler verenler. Zor kararları daima kendinden sonraki nesle bırakanlar. İmanlarını kontrol etmelidirler. O kadıncağız, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın hanımı, o sahabinin bu imanlı tavrından ötürü, onun ellerinin çözülmesini emretmiş, komutanın hanımı olmasından ötürü onun sözünü tutmuşlar ve onun ellerini çözmüşlerdi. Ve bu sahabi savaşa katılmış. Sa'd bin Ebi Vakkas diyor ki, savaşta bir baktım ki onu gördüm. Vallahi dedim bu ona çok benziyor. Eğer onu hapse atmış olduğumu bilmeseydim, hapiste olduğuna emin olmasaydım acaba o mu diyecektim. Hatta bazı kimseler onun melek olduğunu zannetmişler. Nasıl ki Musab bin Umeyr şehit edildiği zaman, sahabe-i kiram hala Musab'ın kendi aralarında savaştığını görmüştü. Hala Musab onların arasında savaşıyordu. Hala Musab onların arasında savaşıyor ve kafirler tepeliyordu. Birisi ona ey Musab dediği zaman, ben Musab değilim demişti. Allah Musab'ın yerine bir melek göndermiş. Musab'ın kılığına girmiş. Musab gibi savaşmaya devam etmişti. Bu sahabiyi de Musab gibi zannettiler. Acaba dediler, bu da onun yerine bir melek mi girdi? Çünkü kendisi hapishanede olması gerekiyor. Acaba bir melek onun yerine mi gönderildi? Daha sonra hanımı kendisine anlatmış olayı. Bana böyle böyle mektup gönderdi. Ben de o yüzden onu serbest bıraktırdım dediği zaman Sa'd bin Ebi Vakkas vallahi dedi, madem ki bu insan, ben şimdiye kadar bu insan içki içtiği için her içki içtikten sonra bunu dövdürüyordum. En sonunda bunu hapse attırmıştım. Fakat madem ki bu insan Allah yoluna bu kadar fedakardır, evet madem ki bazı günahları vardır ama bu günahlarına rağmen madem ki bu kadar yüksek bir imana sahiptir, 60 yıl namaz kılanların sahip olmadığı bir imana sahiptir. 60 yıl namaz kılanların sahip olmadığı bir mesuliyet anlayışına sahiptir. Ben artık bu kimseyi bir daha dövdürmeyeceğim demişti. Bir daha içki içse bile ben bu insanı dövdürmeyeceğim. O bunu duyduğu zaman demişti ki vallahi ya Sa'd, ben de şimdiye kadar nasılsa her içki içtikten sonra dayağımı yiyorum. Nasılsa her içkiden sonra zaten dayak yediğim için günahlarım affoluyor. O günahıma karşılık dayak yediğim için günahım affolduğundan dolayı rahat rahat içki içmeye devam ediyordum. Madem ki sen artık beni dövdürmeyeceksin, madem ki günahımın kefaretini bu dünyada ödemeyeceğim, öyleyse ben de artık vallahi bundan sonra içki içmeyeceğim demişti. mesuliyet duygusu, hapishaneden bile onu çıkartan bir duygu. Mesuliyeti anlamış olanlar, Hazreti Ömer'in dediği gibi derler, ülkemin herhangi bir yerinde bir devenin ayağı kaysa, bir devenin ayağı kaysa ve ayağı kırılsa, ondan Allah beni hesaba çekecek diye korkarım. Ama sizin ülkenizin her tarafında kan akmaktadır. Ülkeniz dünyada birinci olmuştur içki tüketiminde. Almanya gibi, Amerika gibi, Hristiyan ülkeler, Yahudi ülkelerde bile bu kadar içki içilmemektedir. Onlar ki zamanında onlar hakkında Almanlar su yerine içki içerler denilmişti. Demek ki biz onları bile geçmişiz. Bütün bunları gördüğü halde mesuliyet duymayan insanlar imanlarını kontrol etsinler. Ya eyyühellezine amenu aminu billah. Ey iman edenler, Allah'a iman ediniz. İmanınızı kontrol ediniz. Bakın bakalım sizin imanınız da iman mıdır? Bakın bakalım sizin imanınız size bir mesuliyet duygusu yüklemekte midir? Yoksa sizin imanınız sizin rahat rahat uyumanıza müsaade etmekte midir? Pazara neyinizi sürdünüz? Neyinizi verdiniz? Canınızı mı verdiniz? Malınızı mı verdiniz bu pazardan? Bu pazarda bir şeyini vermeyenler, bu pazarda üzüntü içinde yaşamayanlar, bu pazarda gözyaşı akıtmayanlar, bu pazarda işine ve eşine değer verdiği kadar değer vermeyenler davasına, bu pazarda işiyle ilgili önüne çıkan tüm engelleri aşanlar, bu pazarda dükkanına giderken attığı adım kadar, iş yerine giderken attığı adım kadar Allah yolunda adım atmayanlar, her gün bir yere gidip de para kazanmaya çalıştığı halde, her gün bir insan kazanmak için nefes tüketmeyenler, veyahut o insanlara yardımcı olmayanlar, hizmetlere yardımcı olmayanlar, neslin kurtarılmasına yardımcı olmayanlar, onlar imanlarını kontrol etsinler. O nasıl bir imandır ki onları harekete geçirmiyor? O nasıl bir imandır ki bu yangına bir kova su döktürmüyor? Elimden başka bir şey gelmedi ya Rabbi. Hiç olmasa bir kova su da benden olsun dedim. Fakat o bir kova su da senin defterinde yoksa, senin defterinde o dahi yazmıyorsa, o zaman Rabbine nasıl hesap vereceksin? Burada birbirimizi kandırabiliriz. Burada birbirimize bazı mazeretler söyleyebiliriz. Burada bazı mazeretleri kabul ederiz veya kabul etmeyiz. Burada ben konuşurken senin aklın hala kendi işinde, eşinde olabilir. Ama sana bu soruları Allah sorduğu zaman, gençliği nerede tükettin dediği zaman, o zaman vallahi konuşamayacaksın. Dilin damağın çekilecek. Ellerin konuşmaya başlayacak. Ayakların şahitlik etmeye başlayacak. Ya Rabbi ben tembel tembel yattım diyecek. Ayakların ona şahitlik edecek. Orada ancak eller konuşacak. Orada yalan söylenemeyecek. Orada mazeretler kabul edilmeyecek. Ölümden korkanlar, ölümden korktuğu için geri adım atanlar, dava adamının, mesuliyet duygusu içindeki insanın hedefine kilitlenmiş bir mermi gibi olduğunu unutmasınlar. Mesuliyet duygusu içindeki insan hedefine kilitlenmiş bir mermi gibidir, bir füze gibidir. Hedefinden başka bir şeyi görmez. O hedef kendisini kurtarabilmek için bazen manevralar yapar. O da onun peşinden takip eder. O hedef kendisini o füzeden kurtarabilmek için yolu uzatır. O zanneder ki o füzenin yakıtı bitecek. Ve böylece hedefi vurmaktan, hedefi vuramayacak, hedef vurulmaktan kurtulacak. Ama o hedefine kilitlenmiş olan merminin ne kadar ondan kaçarsa kaçsın, hedefine kilitlendiğinden ötürü, başka gözü hiçbir şey görmediğinden ötürü, onun peşinden takip ettiğini görecek. Yakıtının bitmediğini görecek. Onun yakıtının az olduğunu zannedenler, yakıtının bitmediğini gördüğü zaman, o daima teheccüd namazıyla yakıt aldığını gördüğü zaman, o füzenin daima teheccüd namazıyla yeniden yakıt aldığını gördüğü zaman, O füzenin daima gözyaşlarıyla yakıt aldığını gördüğü zaman, o füzenin daima Kur'an ile yakıt aldığını gördüğü zaman, o zaman anlayacak ki bu füzenin yakıtı bitmez tükenmezdir. Geçmiş peygamberlerin, ashabların yakıtı gibi. Bitmiyordu onların yakıtı. 80 yaşına gelmişti sahabi. Hala savaşıyordu. 80 yaşına gelmiş. Savaşta, Sıffin Savaşı'nda ve diğer savaşlarda hala savaşıyor. Ben yaşlandım. Artık benden geçti demiyor. Şimdiki 40 yaşında, 50 yaşında olanlar artık şu hizmetler benden geçti diyorlar. Ama sahabinin anlayışı bu değil. Sahabi ölünceye kadar kendisini sorumlu hissediyor. 80 yaşına gelmiş hala savaşa katılmış. Amr bin Cemuh radıyallahu anh ve bu kafasına indirilen bir kılıç darbesiyle kulağı kesilmiş. Sahabi anlatıyor, kulağı yerde oynuyordu. Kulağı yerde hopluyordu. O hala bağırıyordu. Ya maşerel ensar, eyne tefirrun, nereye kaçıyorsunuz ey ensar? İle eyne tefirrun, nereye kaçıyorsunuz? Cennetten mi kaçıyorsunuz? Siz Allah Resulü'nden bunu mu öğrendiniz? Sakallı kan içerisinde olmasına rağmen, kulağı kopmuş olmasına rağmen, kulağının derdine düşmemiş, dağılan Müslümanları toplama mesuliyetini hissetmiş. Öyle bir anda bile hemen beni kaldırın, ben yaralandım dememiş, kendisini sorumlu hissetmiş ve görevini yapmaya devam etmiş. Kıpkızıl kanlar içerisinde, kulağı yerde hoplarken o böyle bağırıyordu. Cennetten mi kaçıyorsunuz? Yazıklar olsun size. Cennetten mi kaçıyorsunuz? Ölümden mi kaçıyorsunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyuruyor ki, bir zaman sonra öyle bir zaman gelecek ki tüm insanlar sizin başınıza toplanacaklar. Tüm insanlar sizi yemek isteyecekler. Tüm insanlar bir pastaya insanların hücum etmesi gibi, her birinin bir taraftan kaşıklaması gibi sizin üzerinize hücum edecekler ve sizi yemeye çalışacaklar. Sahabe-i kiram sordular. Ya Resulallah, o gün sayımız az mı olacak? Sayımızın azlığından ötürü mü böyle olacağız? Efendimiz buyurdu ki hayır, aksine o gün sayımız çekirgeler kadar çok olacak. Ama senin götürdüğü çerçöp gibi hiçbir değeriniz olmayacak. Düşmanlarınızın kalbinde korku salmayacaksınız. Benim ashabımdan birisi hücum ettiği zaman düşmanın üzerine, düşmanın kalbine korku salardı. Ama sizden sonra öyle nesiller gelecek ki onlar çekirgeler kadar çok olduğu halde, işte 1 milyarlık İslam alemi çekirgeleri kadar çok olduğu halde onlardan kimse korkmayacak. Onların bu duruma düşmesinin sebebi onların kalplerine vehmin girmesidir. Sahabe-i kiram sordular, o nedir ya Resulallah? Buyurdu ki kerahiyyetul mevt ve hubbud dünya, ölümden tiksinmek, ölümden kaçmak ve dünyayı sevmektir. Ölümden kaçanlar, ölmeyeceklerini zannedenler, Kur'an-ı Kerim onlara cevap veriyor Ali İmran suresinde. Öldürülmesi yazılmış olanlar, savaşta öldürülmesi yazılmış olanlar, evlerinde oturmuş olsalar bile veya herhangi bir şekilde ölmesi yazılmış olanlar, evlerinde otursalar bile vallahi onlar gidecekleri yere gidecekler. Onlar kendi mecralarında olsalar bile, onlar kendi evlerinde olsalar bile gidecekleri yerlere gidecekler. Onlar hiçbir şekilde ölümden kurtulamayacaklar. Siz ölenleri ölü mü sanıyorsunuz? Allah uğrunda ölenleri ölüler mi sanıyorsunuz? وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ. Allah yolunda öldürülenleri ölüler zannetmeyiniz. Allah yolunda öldürülenleri ölüler zannetmeyiniz. Onlar Rableri katında diridirler. Ve onlar Rableri katında rızıklanmaktadırlar. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ. Sakın Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar Allah katında diridirler. Onlar Rableri katında sürekli rızıklanmaktadırlar. Sahabe-i kiramdan gelen bazı rivayetlere göre şehitlerden bir kısmı sel gelmiş, Uhud şehitlerinin bulunduğu yere sel gelmiş ve onlar veya bazı başka rivayetlerde Hazreti Muaviye tarafından herkes kendi ölüsünü, kendi şehidini alsın, buradan buraya bir şeyler yapmamız gerekiyor dediği zaman sahabe-i kiram kendi ölülerini oradan çıkardıklarında hala o yıllar evvel şehit olmuş olan insanların hala yaralarının taptaze olduğunu, hala vücutlarının taptaze olduğunu ve hala yaralanmış olan yere ellerini koyduklarını ve o şekilde hatta bazılarından dokundukları zaman kan fışkırdığını hadis kitapları nakletmektedir. Onlar فَرَح۪ينَ بِمَا اَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِينَ Onlar Allah'ın kendilerine verdiklerinden dolayı mutludurlar. Sevinç içerisindedirler. Rablerini kendilerine verdiklerinden dolayı mutludurlar. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Ve kendilerinden sonra gelen kimseleri, henüz onlara katılmamış olan kimseleri müjdelemektedirler. Onlara hiçbir korkunun olmadığını ve onların cennetten mahzun olmayacaklarını kendilerinden sonra gelen kimselere müjdelemektedirler. Buhari Müslüm'ün ittifak etmiş olduğu bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sahabeden gelen bazı rivayetlere göre sahabinin Efendimiz'den öğrenmiş olduğu bir ayeti hükmü baki olan ama tilaveti kaldırılmış olan şu andaki mevcut Kur'an'da bulunmayan rejim hakkındaki ayet gibi hükmü baki fakat tilaveti nesk olmuş olan bir ayette Allah Azze ve Celle şehitlere sormuş. Şehitlerden birisine sormuş. Ey şehit benden ne istiyorsun? O şehit Ya Rabbi sen bana her şeyi verdin. İsteyeceğim bir şey kalmadı ki demiş. Allah Azze ve Celle yine de isteyebilirsin, iste benden demiş. Üç defa bu soruyu sorduktan sonra o şehit Ya Rabbi madem ki sen benden illa bir şey istememi istiyorsun. Benim senden tek bir isteğim var. Beni yeniden dünyaya döndür ve yeniden senin uğrunda şehit olmayı bana nasip eyle. Başka bir şey istemiyorum Ya Rabbi. Allah Azze ve Celle buyurmuş ki hayır bu mümkün değil. Çünkü ben bunu daha evvel Levh-i Mahfuz'da yazmışım. Bir defa dünyadan ayrılanlar, dünya pazarında bir defa malını satanlar bir daha satamayacaklar. Dünya pazarında, o kıymetli pazarda kıymetli şeylerini satmamış olanlar, saklamış olanlar, onlar bir daha satmak için dünyaya gelmek isteseler gelemeyecekler. Satmış olanlar bir daha satmak için gelmek isteseler gene izin verilmeyecek. Dünya pazarına bir defa gelecekler. İkinci kez gelmelerine müsaade edilmeyecek. Bu mealde bir ayet, hükmü baki olan, tilaveti kaldırılmış olan bir ayetin Kur'an'da mevcut olduğunu Buhari Müslüm'ün ittifak etmiş olduğu bir hadiste haber veriyor. Fakat daha sonra bunun yerine وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِلِ الْاَمْوَاتِ ayeti gelmiş ve o ayet kaldırılmış fakat onun yerine bu ayet gönderilmiş. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ arkalarından onlara henüz katılmamış olan, henüz ölmemiş olan kimseleri müjdelemektedirler. اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ size hiçbir korku yok. Eğer Allah yolunda öldürülürseniz hiçbir korkunuz yok. Eğer Allah yolunda kendinizi bir koyunun kendini feda etmesi gibi feda ederseniz hiçbir korkunuz yok. Ve siz mahzun olmayacaksınız. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ Onlar müminleri müjdelemektedirler. Allah'ın fazlını, Allah'ın nimetlerini müminlere müjdelemektedirler. Allah'ın hiçbir müminin ecrini zayi etmeyeceğinin müjdesini vermektedirler. Keşke dünyaya dönebilseydik demektedirler. Bazı rivayetlerden ölmüş olan, şehit olmuş olan bazı kimselerin Ya Rabbi benim senden tek isteğim var. Madem ki beni tekrar yeryüzüne göndermiyorsun. Madem ki bir kez daha şehit olmama müsaade etmiyorsun, öyleyse bari benim şöyle söylediğimi benden sonrakilere ilet de onlar da korkmasınlar. Onlara haber et ki Rabbimin bana vaat ettiğini hak olarak buldum. Rabbimin bana vaat ettiğini gerçek olarak buldum. Ve müminler için hiçbir korku yok, hiçbir hüzün yok. Onların ecirleri zayi olmuyor. Gerçekten Rabbimin dediğini aynen gerçek olarak buldum. Bari bunu onlara haber et ya Rabbi. Allah Azze ve Celle yestebşirûne ayetleriyle bunu müminlere haber vermektedir. يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ Arkalarından daha henüz onlara katılmamış olan kimselere bunu haber vermektedirler. Bunu müjdelemektedirler. Eğer yaşayabilselerdi, eğer tekrar dünyaya gelip dünyada bir kez daha yaşayabilselerdi, o zaman onların sözlerini kendi kulaklarımızla işitebilecektik. Zor kararı vermek, zehir içmek, genellikle daha sonraki insanlara bırakılmaktadır. Zor kararı vermek, zorlukları göğüslemek, tehlikeli şeylere girmek daima başka insanlara bırakılmaktadır. Böyle olanlar mesuliyet duygusunu taşımayan insanlardır. 1960'lardan inkılaptan sonra İsmet Paşa hükümeti zamanından İmam Hatip mektepleriyle ilgili olarak bazı kararlar alınmak istenmiş, okullar kapatılmak istenmiş, fakat Çorum esnafından 60 kişi kendi aralarında imza toplamış ve başbakanlığa bir telgraf çekmiş ve bu kararın geri alınmasını istemişlerdi. Başbakanlıktan Çorum valiliğine giden talimatta, emniyet müdürlüğüne verilen talimatta bütün bu esnafın hepsinin yakalanması ve hepsinin tehdit edilmesi, bir daha böyle şeye kalkışmamaları hususunda ikaz edilmişler. Emniyet müdürü onları çağırmış. Tek tek hepsinin tehdit etmiş. Siz kim oluyorsunuz da böyle şeyler başbakanına yazıyorsunuz? Siz ticaretle uğraşmanıza bakın. Siyasi meselelerle uğraşmayın. İmam Hatip mekteplerinden size ne? Dediği zaman Çorum esnafından birisi kalkmış. Emniyet müdürüne, sayın müdürüm, ben bu mekteplere karışmayacağım da sen mi karışacaksın? Bu mektepleri yapanlar para topladıkları zaman gelmişler benden de para istemişlerdi. Ve ben onlara kendi paramdan vermiştim. Şimdi ben karışmayacağım da ben o az paramdan, kuruşlarından toplamış, biriktirmiş olduğum o paradan ben o mektebe vermiş onu yaptırılmasına ben yardımcı olmuş bir insan olarak ben karışmayacağım da sen mi karışacaksın dediği zaman emniyet müdürü büyük bir telaşa kapılmış. Bütün Çorum halkı oraya toplanmış. Ve ondan sonra emniyet müdürü hepsine çay ısmarlamak zorunda kalmış. Bu insanları sakinleştirmek zorunda kalmış. Ve hükümetle geri adım atmak zorunda kalmıştı. Şimdi başörtüsü meselesinde gösterilen tavrın karşısında geri adım atanlar, başörtüsü meselesinde gösterilen yumrukların karşısında, tokat vuracağız tehditleri karşısında, şöyle yapacağız, böyle yapacağız diyenlerin tehditleri karşısında geri adım atanlar Çorum esnafı kadar bile olamamaktadırlar. O Çorumlu yaşlı adamın söylediği kadar bile söyleyememektedirler. Kendi cemaatlerinin kızlarının başlarını açmasını söyleyenler, hizmetin geleceği için başlarınızı açmanız gerekiyorsa açın diyenler, peruk takmanız gerekiyorsa peruk takın diyenler, bilsinler ki bu bir Yahudi ahlakıdır. Cumartesi günü balık avlamayın diye emir geldiği zaman, cumartesi günü balık avlayamayacağından dolayı ve diğer günlerde de balık gelmediğinden ötürü cuma günü bir ağ germiş veya bir kanaldan bir havuza kanalı bağlamış, oradan gelen balıklar kanala düşmüş veya ağa takılmış. Ondan sonra o balıkları pazar günü tutmuş yemiş. Ve böylece cumartesi günü balık avlamamış kendini saymış. Böylece dinde hile yapmaya kalkmış olan Yahudi ahlakıyla ahlaklanmış olmaktadırlar. Kendi izzetini ve şerefini kaybetmenin yanında, kendi gururunu, kendi davasını rezil etmenin yanında, Yahudi ahlakıyla ahlaklanmış olmaktadırlar. Bugün senin, bugün sana başını aç diyenler, yarın göğsüne kadar da affedersiniz açacaksın derlerse ne yapacaksın? O zaman da sahte bir göğüs mü takacaksın? Bugün garip taktığın zaman kendini kurtulmuş zannediyorsan, o zaman da sahte bir göğüs mü bulacaksın? Yarın sana dansözlü partilere geleceksin, dansözlü ortamlarda bizimle beraber içki içeceksin diye şart koşarlarsa, ki bunu da yapan artık Müslümanlar görüyoruz maalesef. Böyle ortamlarda bizim kanımıza dokunuyor artık. Kanımıza dokunan hareketler yapılmasın artık. Vallahi düşmanlarınızı kandıramazsınız. Vallahi İslam düşmanlarını kandıramazsınız. Sadece izzetinizi kaybedersiniz, o kadar. Yarın gelirler, karıkla takmayacaksınız derler. Saçınızı yoklarlar. Saçınızın naylondan mı yoksa hakiki saç mı olduğunu araştırırlar. O zaman ne yapacaksınız? Dizinizin üzerinde tek giyeceksiniz derlerse ne yapacaksınız? 3 gün sonra bunu yapmayacaklarını kim garantisini verecek size? Bir parti kurmak için, bir vakıf kurmak için, bir dernek kurmak için, hatta bir holding kurmak için içkili bir parti tertipleyeceksiniz. İçkili bir balo tertipleyeceksiniz evvela. Ve orada dansöz oynatacaksınız derlerse ne yapacaksınız acaba? O zaman onları da mı yapacaksınız? Nereye kadar vereceksiniz? Nereye kadar geri adım atacaksınız? Mesuliyetini anlamış olan insanlar geri adım atmamak gerektiğini anlamış insanlardır. Bizim bilmiş olduğumuz Kur'an Mercedes'inin geri vitesi yoktur. Kur'an Mercedes'inde geri vitesi Allah sökmüş atmıştır. Geri vitesi olmayan bir taksiye binmiş olanlar, geri vitessiz bir takside, geri vitesi olmayan bir uçağa binmiş gibidirler. Uçakların geri vitesi yoktur. Çünkü onlar daima ileri gitmek için yapılmışlardır. Daima ileri gitmek için yapılan uçaklar, uçaklar için geri vitesin ne gereği var diye demişler. Öyle düşünmüşler ve yapmamışlar. Sadece uçak kalkış esnasında arkaya bir miktar gitmesi kafi geldiği için onu da bir araçla yapmak suretiyle geri vites koymamışlar. Farzlarda ve haramlarda geri vites yoktur. Geri vitese takılamaz. Kur'an Mercedes'inin, Kur'an füzesinin, Kur'an uçağının geri vitesi yok. Belki 1. vitesi olabilir, belki 2. vitesi olabilir, belki 3., 4. vitesi olabilir. Belki daima 5. viteste gidemeyebilirsiniz. Ama belki 3'e indirebilirsiniz. 2'ye, 1'e indirebilirsiniz. Belki bazen frene basıp da durdurmanız da gerekebilir. Ama geriye atamazsınız. Farz olan meselelerde, başörtüsü gibi, namaz gibi farz olan meselelerde geri vitese takamazsınız. Önünüze her dağ çıktığı zaman, önünüze her nehir çıktığı zaman son istasyonunuzu oraya kuramazsınız. Önünüze dağ çıkacak, devam edeceksiniz. Tünel açacaksınız, dağa deleceksiniz, devam edeceksiniz. Önünüze köprü, önünüze nehir çıkacak, köprü yapacaksınız, geçeceksiniz. Viyadük yapacaksınız, geçeceksiniz. Bilmem ne yapacaksınız, geçeceksiniz. Ama mutlaka geçeceksiniz. Geri adım atmayacaksınız. Son istasyonunuzu oraya kurmayacaksınız. Bizden buraya kadar demeyeceksiniz. Bizden sonrakilere artık görevi bırakıyoruz demeyeceksiniz. Tünel açmak size ne kadar zorsa, köprü yapmak size ne kadar zorsa, sizden sonraki nesle de o kadar zor vallahi ve billahi. Zehir içmek size ne kadar zorsa, sizden sonraki nesiller için de aynı şekilde zor olacaktır. Peygamberinizin izinden ayrılmayınız. Peygamberiniz geri vitese atmadı. Ne kadar zahmetlerle karşılaştıysa da, 3 yıl ambargoya maruz kaldıysa da, başından aşağıya deve işkembesi döküldüyse de, fakat geri vitese atmadı. Belki sakin durdu, belki bazen sessiz kaldı ama geri vites bilmedi peygamber. Geri vitese atanlar artık birbirleriyle selamlaşmaya bile korkar hale gelenler, Aman okulum kapatılmasın korkusu içerisinde olanlar. Aman, aman benim kurmuş olduğum müesseseler, hizmet müesseseleridir. Bunların kapatılmaması için her ne gerekiyorsa yapılması gerekir diyenler. Hizmet için her şeyi yapın diyenler. Hizmet için bütün haramlara katlanın diyenler. Bilsinler ki Allah'tan ve onun Resulünden daha fazla davayı sevmemektedirler. Allah'tan ve Resulünden daha fazla davayı kimse sevemez. Allah'tan ve Resulünden daha fazla hiç kimse ümmeti Muhammed'i sevemez. Ümmeti Muhammed'i kurtarmak, nesli kurtarmak için eğer bunu yapıyorsanız, eğer neslin tırpanlanmaması için yapıyorsanız, bilesiniz ki peygamberinizin izinden ayrıldığınız zaman vallahi şefkat tokadı yiyeceksiniz. Bugüne kadar sizi seven insanlar, sizi takdir eden insanlar, size yardım eden insanlar artık size yardım etmez hale gelecekler. Nasıl ki Üstad Bediüzzaman der bir yerden. Ben hizmetle meşguldüm. İslam'ı anlatıyordum. Vesveseli hükümet, Şeyh Said kıyamı sırasında bile bana ilişemedi. Bütün insanlar takip altındaydı. Ben de takip altındaydım. Her gün gidip karakola bilgi vermem gerekiyordu. Her gün gidip sabah akşam ben buradayım. Sizin sürgün ettiğiniz yerden bir yere ayrılmadım demem gerekiyordu. Fakat ben gitmedim. Hükümeti tanımadım. Onlara bilgi vermedim. Ama ondan sonra ne zaman ki kendimi düşünmeye başladım. Ne zaman ki ahiretimi düşündüm. Ne zaman ki dedim ki artık bir miktar kendimi düşüneyim. Ne zaman dedim ki artık bundan böyle biraz bir dağa çekileyim. Bir dağda inzivi hayatı yaşayayım. Haramlardan uzak kalayım. Artık yaşlandım. Son ömrümün sonuna geldim. Bundan sonra artık bana düşmez bu işler. Dedim ve dağa çekildim. Hizmet yaptığım zaman beni alıp götürmeyenler gelip beni dağdan aldılar, götürdüler, hapsettiler. Allah beni şefkat tokadıyla tokatlamıştı. Hizmet yaptığım zaman bana dokundurtmamıştı. Ne zaman hizmeti bıraktım, ne zaman ahiretimi düşündüm. Bir alimin dediği gibi, bu zamanda bize öyle insanlar lazım ki, bu zamanda bize öyle insanlar lazım ki, sadece ahireti için dünyasını feda etmiş olan insanlar yetmez. Bize bugün ahiretini bile feda etmiş olan insanlar lazım. Yalnızca dünyasını feda eden insanlar değil. Yalnızca gençliğini tüketen insanlar değil. Yalnızca bu yolda saçını beyazlatan insanlar değil. Yalnızca geceleri uykusunu kaçıran insanlar değil. Aynı zamanda bize ahiretini bile feda etmiş. Dağda yaşamak, haramlardan uzak yaşamak zevkinden kendini mahrum etmiş. İbadetten belki tam zevk alamasa bile şehir hayatında yaşamaya devam etmiş, hizmetle uğraşmaya devam etmiş, fakat geri adım atmamış, ahiretimi kurtaracağım deyip de daha çekilmemiş, insanlardan uzak kalayım, kendimi kurtarayım dememiş, belki ahiretini bile feda etmiş, haram ortamın içerisinde yaşamış, hizmete devam etmiş olan insanlar lazım. Geri adım atmayan insanlar, geri vitesini kırmış insanlar, geri vitesini balyozun altına almış, atomlarını ayırmış olan insanlar, hedefine kilitlenmiş mermiler, başka bir şey düşünemez hale gelmiş beyinler, bütün hücreler onunla dolmuş, bütün hücreler Allah ile dolmuş, Resulünün sevgisiyle dolmuş, onun davasıyla dolmuş olan beyinler. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا. Onlara sizin için insanlar toplandılar. Sizin için insanlar toplandı, büyük bir ordu hazırladılar. Üzerinize hücum etmek için planlar yapıyorlar. Sizin ayağınızı kaydırmak için, bugüne kadar yapmış olduğunuz hizmetlerin köküne kibrit suyu dökmek için, belki bazılarınızı şehit etmek için, belki bazılarınızı hapsetmek için, planlar yapıyorlar dedikleri zaman, fakşavhum, onlardan korkun denildiği zaman, fezadehum imane, onların imanları artar ve derler ki ve kâlu hasbunallah ve ni'mel vekil, Allah ne güzel, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir derler. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'da Müslümanların küçük bir mağlubiyetinden sonra sahabe-i kiram 1000 kişi kadar Uhud'a gitmiş, 700 kişi olarak savaşa katılmış. Çünkü 300 tane münafık savaşa daha girmeden savaştan ayrılmış, Müslümanları yalnız bırakmış ve geri kalan da zaten tecrübesiz, bazı çocuklardan oluşmuş bir ordu, savaşı bilen sadece çok az bir kesim. Bu insanlarla savaşa katılmış olan sahabe ordusu, Allah Resulü'nün talimatına uymadıklarından ötürü, bir sünneti, bir talimatı terk ettiklerinden ötürü, Allah Resulü 50 tane okçuya burada duracaksınız, bizim ölülerimizden kargalar gelip yediğini görse bile, akbabaların yediğini görseniz bile yerinizden ayrılmayacaksınız dediği halde, yerlerini terk edenler, ganimet sevdasına düşenler, Müslümanların mağlubiyetine sebebiyet vermişler ve Müslümanlar büyük kayıplar verdikten sonra, 70 tane şehit verdikten sonra, bir sürü yaralı insan verdikten sonra, gerisin geri Medine'ye doğru dönerlerken bir haber gelmiş. Ebu Sufyan, henüz daha Müslüman olmamış olan ve Mekke ordusunun komutanı olan Ebu Sufyan tekrardan toparlandı. Tekrardan bir kez daha hücum etmek istiyor. Medine'ye doğru geliyor haberi geldiği zaman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, herkes daha yaralıyken, herkes daha takatsız iken hemen tekrar talimat vermiş. Dün bizimle beraber Uhud'la savaşa katılmış olanlar tekrar savaşa çıksınlar talimatını vermiş. Tekrar o kimseler, ya Resulallah bizim her tarafımızdan kan akıyor, her tarafımız yara bere içerisinde dememişler. Allah Resulü çıktığı zaman onlar da onun peşinden çıkmışlar. Ebu Sufyan, Mabet adında bir kimse, o da müşrik olmasına rağmen Efendimizin anlaşma yapmış olduğu kimselerden, Huzay kabilesinden, anlaşma yapılmış olan kabilelerden olan bu şahıs, Efendimiz'i seviyor. Çünkü Efendimiz şahsen o kadar sevilecek bir insandı ki, müşrikler bile onu seviyordu. Ve vallahi ya Muhammed dedi, senin başına gelen bana çok dokundu. Ve daha sonra Ebu Sufyan'ın olduğu tarafa doğru gitmişti bu şahıs. Ebu Sufyan'ın yanına geldiği zaman ona demişti ki, vallahi ya Ebu Sufyan, Muhammed tekrardan toparlandı, senin üzerine doğru geliyor. Vallahi öyle bir öfkeyle geliyorlar ki, eskisinden çok daha fazla öfkeyle geliyorlar. O kadar nefret içerisindeler ki, sakın onlara görünmeyin. Tekrar toparlanmış geliyorlar dediği zaman, Ebu Sufyan hayretler içerisinde kalmıştı. Şaşırmıştı. Onlar mı tekrardan toparlandılar? Biz onları tarumar etmiştik demiştim. Nasıl olur bir daha toparlanırlar? Nasıl olur bir daha toplanırlar, bir daha bize hücum etmek için yola çıkarlar? Allah Resulü geri adım atmamaktaydı. Dün mağlup olmuş olmalarına rağmen, galibiyetten sonra bir mağlubiyete düşmüş olmalarına rağmen, tam galip gelmek üzereyken, okçuların hatası yüzünden mağlup duruma düşmüş olmalarına rağmen, tekrar Efendimiz ordusunu toplamış ve sahabe-i kirama şu anlayışı vermek istemişti. Allah Resulü yalnız bir peygamber değildi. Aynı zamanda siyaset bilen bir komutandı. Ashabının kalbinde korku diye bir şey yerleşmesini istemiyordu peygamberimiz. İstemiyordu ki ashabı korkak alışmasın. İstemiyordu ki ashabına kötü bir bidat bırakmasın. O istiyordu ki güzel bir sünnet bıraksın. Mağlubiyetten sonra bile tekrardan ordunun toparlanması ve hücum etmesi şeklinde bir sünnet bıraksın arkasında. Ve o sünneti bıraktı Efendimiz. Ebu Sufyan Efendimizin geldiğini duyduğu zaman hayretler içinde kalmıştı. Ve sen nasıl bunları söylersin demişti. Vallahi dedi, eğer biraz daha beklerseniz, biraz sonra Muhammed'in atlılarının alınlarını göreceksiniz. Biraz daha beklerseniz Muhammed'in askerlerinin geldiğini göreceksiniz. Bunun üzerine oradan geçmekte olan bir kabileye Ebu Sufyan demişti ki, nereye gidiyorsunuz? Onlar, Medine'ye gidiyoruz demişlerdi. Oradan alışveriş yapmaya gidiyoruz. Ebu Sufyan onlara demişti ki, eğer siz Muhammed'in yanına gider ve ona benim şu mektubumu iletirseniz, Çok sevinirim. Ve siz o kaspana yerine geldiğiniz zaman size orada üzüm vereceğime söz veriyorum. Bunun üzerine onlar onun sözünü kabul etmişler ve onun mektubunu peygamberimize iletmişlerdi. Ebu Sufyan mektubunda peygamberimize karşı bir ordu hazırladığını ve tekrar geleceğini ve tekrar Müslümanları darmadan edeceğini yazıyordu. Tekrar toplanacağız ve tekrar geleceğiz haberi Medine'de ashab-ı kiram arasında yayıldığı zaman, toplanmışlar tekrar hücum etmek için bekliyorlar haberi yayıldığı zaman ve قَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِيمَ الْوَكِيلُ demişlerdi. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. İnsanlar sizin için toplandı. İnsanlar, düşmanlarımız tekrar hücum etmek için hazırlık yapıyorlar denildiği zaman onların cevabı bundan başka bir şey olmamıştı. قَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِيمَ الْوَكِيلُ. Sizin hakkınızda bazı oyunlar tezgahlanıyor olabilir. Sizin sadece malınızı pazara sürmeniz değil, belki artık canınızı pazara sürmenizin zamanı gelebilir. O durumlarla karşılaştığınız zaman geri adım atmayacaksınız. Hedefinize kilitleneceksiniz. Başka bir şey düşünmez hale geleceksiniz. Peygamberin izinden gidenler bilsinler ki onlar İslam'a en büyük hizmeti yapmaktadırlar. Peygamberin izinden ayrılıp da hizmet öyle gerektiriyorsa taviz verin diyenler, hizmet madem ki hizmetin hatırı için başınızı açın, namaz kılmayın, selam vermeyin gerekirse birbirinize diyenler, bilsinler ki onlar Allah Resulü kadar bilemezler. Bilsinler ki onlar Allah kadar bilemezler. Bilsinler ki hangi millet haramı helal yaptıysa, helali de haram yaptıysa helak oldu. İran hükümdarı Çin hükümdarından Müslümanlara karşı yardım istediği zaman Çin hükümdarı hayretler içinde kalmıştı. Gelen elçiye sormuştu. Siz mi çoksunuz, onlar mı çok? Gelen elçi, biz onlardan sayıca daha çoğuz demişti. Sizin kılıçlarınız mı çok, onların kılıçları mı çok? Bizim kılıçlarımız daha çok demişti. Sizin atlarınız mı çok, onların atları mı çok? Bizim atlarımız daha çok demişti. Peki o zaman neden mağlup oluyorsunuz? Neden öyleyse hala galip gelemiyorsunuz ve benden yardım istiyorsunuz? Bana onların özelliklerinden bahseder misin demiştim. Sizin bu savaştığınız millet nasıl bir millettir? Bu ümmet-i Muhammed nasıl bir ümmettir? Bana onların özelliklerinden bahseder misin dediği zaman sana bazı sorular soracağım. Bana cevap ver dediğinden onlar doğru sözlü müdürler dedi. Evet dedi gelen elçi. Onlar yalan söylemezler. Onlar peygamberlere itaat ederler mi dedi. Evet onlar peygamberlerine hiç itaat etmezler. Semihna ve ata'na derler. İşittik ve itaat ettik ya Resulallah derler. Hiçbir söze karşı gelmezler. Daha onlar kadar peygamberlerine itaat eden, daha onlar kadar saygılı davranan bir millet görmedim. Bazı tefsirlerde Allah Resulüne gösterilen saygıdan ötürü bazı Mekke'den gelen elçilerin İslam'a girdiği kayıtlıdır. Bazı hadis kitaplarında bu malumat vardır. Sahabe-i kiram o kadar saygılıydı ki peygamberimize. O kadar onun dediğini yapıyordu ki, o kadar onun peşinden gidiyordu ki, ona gösterilen saygıyı görenler bu ancak bir peygamber olmalı diyorlardı. Bu kadar sevilen bir insan yanlış bir insan olamaz. Kötü yolda giden bir insan olamaz. Ben nice Bizans'ın padişahlarını gördüm. Ben İran'ın Kisra'sını gördüm. Onlara da saygı gösteriliyordu. Ama onlara gösterilen saygı korkudan gösteriliyordu. Ama bu Muhammed'in ashabının Muhammed'e gösterdiği saygı sallallahu aleyhi ve sellem korkudan kaynaklanmıyor, hürmetten kaynaklanıyor. Bunu görenler iman ediyorlardı. Onlar peygamberlere itaat ediyorlar mı sorusuna evet. Onlar kadar daha itaatkar bir topluluk görmedik cevabını vermişti elçi. Peki onlar peygamberlerinin helallerini helal olarak, haramlarını haram olarak kabul ediyorlar mı? Yoksa helalleri haram, haramlar helal mi yapıyorlar? Elçi demişti ki hayır, onlar peygamberlerinin helallerini helal, haramlarını haram yapıyorlar. Bunun üzerine Çin hükümdarı demişti ki hangi millet peygamberinin helalini helal olarak tanır, haramını haram olarak tanırsa Hiçbir millet ona galip gelemez. Ondan sonra yazın dedi katiplerine. İran hükümdarına mektup yazdırdı. Hükümdarlar arasında yardımlaşmak adettir. Benden yardım isteyen bir hükümdara yardım etmem icap eder. Benim sana filan şehirden Horasan'ın bir şehrinden, filan şehirden ta filan şehre kadar deniz gibi bir orduyla yardım etmem lazım biliyorum. Fakat elçinin bana söylemiş olduğu bilgilerden anladım ki vallahi ben de sana yardım etsem, benim gibi başka milletler de sana yardım etseler, bu insanlar böyle olduğu müddetçe vallahi kimse onlara galip gelemez. Ben kendi saltanatımdan da olurum. Eğer sana yardım etmeye kalkarsam onlar beni de ezer geçerler. Onun için hiç kusura bakma demiştim. Benim sana tavsiyem onların tekliflerini kabul et. Ya onların teklifi olan, birinci teklifi olan İslam'a gir. İslam'a girmek istemiyorsan cizyelerini ver. Onların teklifini kabul et demiştim. Sana benim yardım etmem mümkün değil. Çünkü bir millet ne zaman ki helali helal olarak kabul eder, haramı haram kabul eder, o milletin sırtı yere gelmez. Siz ne zaman ki hizmet ettiniz, ne zaman ki korkmadınız, davanızı anlattınız, ne zaman ki böyle tavizler vermediniz, şefkat tokatları yemediniz, Allah sizi insanlarla destekledi. Allah sizi Müslüman toplulukla destekledi. Bilmeyeceğiniz yerlerden size destek gönderdi. Tahmin edemeyeceğiniz kadar para topladınız. Trilyonlar topladınız. Yurtlar yaptınız, medreseler yaptınız. Ama ne zaman ki peygamberinizin helal dediği şeyleri terk edip kendi aklınızca, peygamberinizin haram dediği şeyleri terk edip kendi aklınızca hükümler vermeye başladınız. Ondan sonra artık şefkat tokatları yemeye hazır olunuz. Artık ondan sonra Müslümanların desteğinin geleceğini zannetmeyiniz. Ne kalplerde yeriniz kalır, ne Türkiye'de bir isminiz kalır. Sizden sonraki nesillerin sizin arkanızdan tükürmesini istemiyorsanız, nasıl ki Türkçe ezan ve Türkçe kamet mecbur edildiği zaman bazı kimseler Üstad Bediüzzaman'ında bulunmuş olduğu bir mescide girmişler. Ve onun Türkçe ezan ve Türkçe kamet getirmediğini, Arapça ezan ve Arapça kametle namaz kıldırdığını öğrendikleri zaman oraya baskın yapmış zaptiyeler. Kendisi ifadesiyle sustum, sustum artık sabrım tükendi. Zaptiyeler çok konuştular. Onlara dedim ki yedi sualime cevap isterim. Yeryüzünde en vahşi, en barbar milletlerin bile bir kanunu var. O kanunla hükmederler. Siz hangi kanunla hükmediyorsunuz? Bir milletin hangi dil ile kendi dini ibadetini yapacağını ancak o din karar verir. O dini gönderen Allah karar verir. Benim ibadetimi hangi lisanla yapacağıma siz mi karar veriyorsunuz? Bu böyle bir kanun yok ve olamaz. Bu olsa olsa bazı alçak memurların keyfi muamelesinden başka bir şey değildir. Bunu ve buna benzer şeyleri söylemeden evvel der ki bizden sonraki nesiller tüm şu geçmiş milletin insanlarına dediği zaman tüm şu geçmiş atalarımıza yapmaları gereken görevi yapmamışlar, mesuliyetlerinin farkına varmamışlar dedikleri zaman o tükrüklerin bana gelmemesi için bunları söylüyorum diyerek bunları söyler. O tükrükler bana gelmesin. Ben mücadelemi verdim. Ben mesuliyetimi yerine getirdim. Ben 28 sene sürgün ve hapishane hayatı yaşadım. Ben 14 defa, 18 defa zehirlendim. Ben mesuliyetimi yerine getirmeye çalıştım. Bizden sonra gelecek olan nesiller tükürdükleri zaman onların tükürükleri benim suratıma gelmesin diye bunları açıklıyorum diyerek bunları açıklar. Sizden sonrakilere kötü bir sünnet bırakmayınız. Kötü bir bid'at bırakmayınız. Her kim güzel bir sünnet çığırı açarsa, her kim geri vitesi kaldırır atarsa İslam'ın hizmetlerden, güzel bir sünnet başlatanlar, onlardan sonra onların sünnetiyle amel edenlerin bütün hepsinin mükafatını kendi amel defterlerinde bulacaklar. Her kim de bir bid'at başlatır, Allah Resulü'nün haram dediği şeyi, hizmetin hatırını helal kılmaya kalkarsa, kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar, bütün bid'atlar dalalettir, sapıklıktır. Ve bütün sapıklıklar da ateştedir. Hiçbir zaman hizmet için bazı şeyler helal olamaz. Farz farzdır, haram haramdır. Böyle yaptığınız takdirde tokat yiyeceksiniz. Şimdiye kadar size karışmayanlar, böyle yaptıktan sonra daha çok karışacaklar, göreceksiniz. Bir yerden bir yere sürgüne uğrayacaksınız. Hizmet yaptığınız zaman karışılamayacak. Allah sizi koruyacak. Vallahu ya'simuka minennas. Allah seni insanlardan koruyacaktır ey Resulüm. Sen ümmetini de insanlardan koruyacak. Kafirlerden koruyacak. Korumasa bile onlara cennetini vaat etmiş. O cenneti kazanmış olan şehit, onun ruhu bir yeşil bir kuşun içine yerleştirilecek buyuruyor bir hadiste. Buhari Müslim'in nakletmiş olduğu bir hadiste, şehitlerin ruhları bir kuşun içerisine, nurani bir kuşun içerisine yerleştirilecek ve o kuş cennette uçacak ve o şehit mutluluklar içerisinde olacak. Bunları sahabinin başından geçen hadiseleri anlatırken kendimiz zor kararlar vermek zorunda kaldığımız zaman, onlar adeta geçmişte kalmış hadiselerdir. Fakat bugün bizim öyle şeyler yapmaya gücümüz yok dercesine. Yanlış kararlar vermek mutlaka şefkat tokatlarını gerektirecektir. Hizmetle uğraşanlar, mesuliyet duygusu taşıyanlar, daima nefisleriyle mücadele etmek zorunda kalacaklar. Nefisleriyle mücadele edecek, mesuliyetini unutmayacak, şeytan kendisine mesuliyetini unutturmak isteyecek, eşini hatırlatacak, işini hatırlatacak, çocuklarını hatırlatacak, çeklerini, senetlerini ona hatırlatacak, ona mesuliyetini unutturmak isteyecek. Efendimiz bir hadiste buyuruyor ki, şeytan Ademoğlunun yoluna tuzak hazırlar. İnsan, Müslüman olmayan bir insan, İslam'a girmek istediği zaman, kulluk görevini hatırladığı zaman, mesuliyetini hatırladığı zaman, ben dünyaya niçin geldim, böyle boş yaşamak için mi geldim? Onun farkına vardığı zaman, İslam'a girmek istediği zaman, şeytan ona gelip diyecek ki, ey Ademoğlu, ataların dinini bırakmak mı istiyorsun? Ataların dininden yüz çevirmek mi istiyorsun? Yazıklar olsun sana. Bunun üzerine o kimse devam edecek yoluna, kulluk mesuliyetini hatırlayacak ve Müslüman olacak, İslam'a girecek. Daha sonra hicret etmek isteyecek. Görevlerini yerine getirebilmek için hicret etmesi gerektiğini anlayacak. Hicret etmek istediği zaman şeytan yine gelecek ve ona diyecek ki, ey Ademoğlu, kendi vatanını, ananın babanın büyüdüğü vatanı, çocukluğunun geçtiği vatanı, akrabalarının içinde bulunduğu vatanı bırakmak ve başka yere gitmek mi istiyorsun? Ona mesuliyetini unutturmak isteyecek. Belki mesuliyetini ancak başka bir yerde gerçekleştirebileceği halde mesuliyetini unutturmak isteyecek ve o bunu dinlemeyecek ve hicret edecek. Daha sonra şeytan tekrar ona cihat yolunda gelecek. O kimse tekrar mesuliyetini hatırlayacak ve cihada katılmak isteyecek. Cihada katılmak istediği zaman şeytan tekrar gelecek ve ona diyecek ki, ey Ademoğlu, cihada mı katılmak istiyorsun? Cihat demek canı vermek demek, cihat demek malı vermek demek, cihat demek hanımdan olmak demek, cihat demek hanımını dul bırakmak demek. Sen cihada katılacaksın, malını başkaları alacak, atını, silahını başkaları ganimet olarak alacak, hanımını ganimet olarak alacak, hanımını cariye yapacak, sen de hanımından olmuş olacaksın. O kimse şeytanın bu sözüne de kulak vermeyecek ve yoluna devam edecek. Mesuliyetini düşünecek, ne olursa olsun diyecek, mesuliyetini hatırlayacak ve yoluna devam edecek. Efendimiz buyuruyor ki, işte böyle bir kimse attan düşse ölse veya bir başka şekilde ölse veya nehirde boğulsa ölse, herhangi bir şekilde ölse, vallahi Allah'ın üzerinde bir haktır ki o kulunu cennetine koysun. Mesuliyetini unutmamış olan insan, mesuliyetini unutmayan insanlara Allah cennetini vaat etmektedir. Allah cümlemizi mesuliyetini unutmayan kullarından eylesin. Amin. Mesuliyetini unutmayan, görevini yapan, geceleri uykusu kaçan, amel defterinde gözyaşı olan, amel defterinde Allah yolunda tozlanmış ayaklar yazılı olan, Allah'tan başka hiçbir zatın, hiçbir kimsenin önünde eğilmemiştir diye yazılmış olan kullarından olmayı nasip eylesin. Ebu Hazım gibi, Ebu Hazım rahimehullah, zamanın halifesi Süleyman bin Abdülmelik'e demişti ki, senin babaların zulmettiler, senin babaların bu iktidarı zorla, kılıçla ellerine aldılar. Senin babaların iktidara bu Müslümanlar getirmediler. Onlar bir sürü insanı kılıçtan geçirdiler. Bir sürü insan kendilerine karşı gelen, kendilerinin zulmüne karşı gelen insanları kılıçtan geçirerek bu iktidarı ele aldılar. Sen de onlardan devraldın. Sen de onlar gibisin dediği zaman, yanındaki birisi çok sert konuştun, çok acı konuştun demişti kendisine. O da ona karşılık vallahi dedi. Vallahi Allah alimlerden daima her yerde ve her zaman doğruyu söylemek için ahit almıştır. Daima mesuliyetini duymak zorundadır alimler. Daima her yerde her zaman doğruyu konuşmak zorundadırlar. Zalimlerin karşısında da olsa, şehitlerin en büyüğü zalim sultanın karşısında hakkı söylediği için şehit edilen kimsedir. Zalimlerin karşısında da olsa doğruyu söyleyecek, mesuliyetinizi unutmayacak ve bu dünya pazarında kıymetli şeylerin satıldığı bu pazarda kıymetli şeylerinizi ortaya koyacaksınız. Lillahi Fatiha.